Ayrım 64, Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler, Scott Lynch, sayfa 590. Dördüncü kısım. Sabahın ikinci saatinden hemen sonra Talverra nihayet sarhoş bir uykuya dalar ve festival yangınları sönerken Kima rakılığındaki zehirli orkide sessizce mutlu sardalyenin yanından geçti. Asgari sayıda seyir feneri yakan orkide hırpani, uykulu, küçük keç ile arasında 200 metre bıraktı ve onu selamlamadı. Dipnot, keç, iki direkli küçük bir gemi, çevirinin notu. 7 yıldan uzun bir süredir tek bir korsanlık olayının bile yaşanmadığı sularda böyle bir şey pek de sıra dışı sayılmazdı. Karanlıkta orkidenin güvertelerinde hiç filika bulunmadığını görmek imkansızdı. O filikalar geminin iskele tarafındaki gölgelerden yavaşça çıktı ve kürekçileri sessiz bir sinyalle derhal faaliyete geçtiler. Geçişlerinin acelesiyle karanlık deniz beyaza çaldı ve 3 silik köpüklü çizgi orkideden sardalyaya kadar uzandı. Keçin kıçındaki yalnız nöbetçi bir şey fark ettiyse de artık çok geçti. "Ravel!" diye haykırdı keçin bordasına ilk tırmanan Jean. "Ravel!" Hala kanlı kıyafetlerini giymekte olan iri yarı adam başının etrafına kırmızı bir keten kumaş sarmıştı. Elinde ise orkidenin silah dolaplarının birinden ödünç aldığı demir uçlu bir değnek vardı. Diğer orkideliler hemen peşinden güverteye tırmandılar. Jabril ile Malakasti, Streva ile Rask, hepsi de kılıçlarını kınlarında bırakıp ellerine sopalar ve odunlar almıştı. 3 filika dolusu korsan 3 farklı yönden gemiye çıktı. Keçin kısıtlı mürettebatı bağırıp çağıran, ellerindeki sopaları sağa sola sallayan, kendilerine anlamsız gelen bir isim haykıran kaçıklarca geminin beline toplandı. Sonunda korsanlar seslerini kestiler ve reisleri galibiyetin tadını çıkarmak için gemiye çıktı. "Adım Ravel." Locke korkudan büzülen 13 tayfanın ve mavi bir cübbeye bürünmüş tuhaf yolcularının karşısına geçip güvertede volta atmaya başladı. O da Jean gibi kanlı giysilerini çıkarmayıp beline kırmızı bir kuşak bağlamış, saçlarını kızıl bir bandanayla kapatmış ve gösteriş olsun diye Zamira'dan ödünç aldığı çeşitli mücevherleri takıp takıştırmıştı. "Orrin Ravel, buraya Talverra'ya hürmetlerimi sunmak için geldim." "Bizi öldürmeyin efendim," diye yalvardı küçük geminin kaptanı. 30 yaşlarındaki cılız adam denizde geçen bir ömrün bronz tenine sahipti. "Biz Talverra'lı bile değiliz. Sadece geçerken buraya uğra... Kritik hidrografik deneylere mani oluyorsunuz," diye bağırdı mavi cübbeli adam ayağa kalkmaya çalışarak. Pis pis sırıtan orkideliler onu iterek tekrar yerine oturttular. "Bu bilgiler tüm denizciler için hayatı önem taşıyor. Eğer bizi engellerseniz kendi başınızı yakmış..." "Kritik hidrografik deneyler de ne ihtiyar? Deniz tabanının bileşimini inceleyerek..." "Deniz tabanının bileşimi mi? Onu yiyebilir miyim? Onu harcayabilir miyim? Onu kamerama götürüp bir güzel düzebilir miyim?" "Hayır, hayır ve kesinlikle hayır."
"Tabii ya," dedi Locke. "Şu hergeleyi denize atın."
"Sizi cahil piç kuruları, sizi riyakar maymunlar. Bırakın, bırakın beni."
Locke cübbeli alimi güverteden atma işini Jean'ın üstlenmesine sevindi. Böylece adamın korkudan ödü bokuna karışmakla kalmayacak, aynı zamanda Jean durumu kontrol altında tutarak onun gerçekten yaralanmasını önleyecekti.
"Ah lütfen efendim bunu yapmayın," dedi sardalyenin kaptanı. "Efendi Donatti zararsızdır bayım, lütfen."
"Bana bakın," dedi Locke, "bu gemide benim haricimdeki herkes salak mı? İstediğim bir şeye sahip olmasaydınız bu utanç abidesine çıkıp çizmelerimin tabanlarını kirletir miydim sanıyorsunuz?"
"Hidrografik deneyleri mi istiyorsunuz?" diye sordu kaptan.
"Para." Locke onu tüneyinin önünden kavradı ve sertçe ayağa kaldırdı. "Bu fazla büyük sandaldaki tüm değerli eşyaları, yiyip içilebilecek her şeyi istiyorum." Al sana hidrografik deney.
5. Kısım. Öylesine küçük bir gemi için topladıkları ganimet hiç de fena değildi doğrusu. Anlaşılan Donati deneylerini yürütebilmek adına oradan oraya götürülmek için iyi para ödemiş ve evindeki pek çok konfordan mahrum kalmaya yanaşmamıştı. İçkilerle, kaliteli tütünle, ipek yastıklarla, kitaplarla, zanaatkarlık aletleriyle, simyasal ilaçlarla ve gümüş sikkelerle tıka basa dolu bir filikanın orkideye gönderilmesi uzun sürmedi. O esnada Ravel'in korsanları da küçük geminin sabotajını bitirdiler.
"Dümen al atları devre dışı bırakıldı kaptan," dedi Jean gemiye çıkmalarından yaklaşık yarım saat sonra.
"Abliler kesildi, prasyalar kesildi," diye bağırdı Del Mastro.
Bu saldırıda sıradan bir korsan gibi davranmaktan zevk aldığı her halinden belliydi. Kadın elinde bir nacakla iskele küpeştesi boyunca gezinerek önüne çıkan ne varsa gönlünce kesmekteydi.
"O şey her neyse o da kesildi."
"Efendim, lütfen," diye yalvardı kaptan tekrardan. "Tüm bunları tamir etmek çok uzun zaman alır. Zaten değerli ne varsa topladınız."
"Burada ölüp gitmenizi istemiyorum," dedi Locke kaptanın yakarışları karşısında sahte bir bıkkınlıkla esneyerek. "Sadece bu olayın haberi Talverra'ya ulaşmadan önce sessiz sedasız birkaç saat geçirmek istiyorum."
"Ah efendim, ne isterseniz yapmaya hazırız, her ne isterseniz. Merak etmeyin, bundan kimseye bahsetmeyiz."
"Lütfen," dedi Locke, "itibarını az da olsa koru efendi sardalye. Bundan bahsetmeni istiyorum, gittiğin her yerde. Bu olayı kullanarak fahişelerden sempati topla ya da tavernalarda kendine birkaç içki ısmarlattır. Ama en önemlisi adımı tekrarla, Orrin Ravel."
Orrin Ravel efendim."
"Kaptan Orrin Ravel," dedi Locke bir hançer çekip onu kaptanın gırtlağına dayayarak. "Talverrar boku yedi gemisinin kaptanı. Oraya git ve civarda gezindiğimi haber ver."
Ben veririm efendim."
"Güzel." Locke adamı güverteye fırlatıp hançerini kılına soktu. "Öyleyse veda zamanı. Oyuncak gemin sende kalabilir."
Locke ile Jean Orkide'ye dönecek son filikaya binmeden evvel kısa bir süreliğine kıçta buluştular.
"Vay be," dedi Jean, "Arhon buna bayılacak."
"Eh, ona yalan söylemedik öyle değil mi? Pusulanın her noktasında korsan saldırıları sözü verdik. Ama hepsinde de Zamira'nın başrol oynayacağını iddia etmedik."
Locke kuzey ufkunu kaplayan şehre bir öpücük yolladı.
"İyi festivaller dilerim gözetici."
6. Kısım. "Hayatımda bir daha asla yapmak istemediğim bir şey varsa," dedi Locke, "o da tüm gün boyunca burada asılı kalarak bu kahrolası geminin kıçını boyamak." Ertesi günün öğleden sonraki 3. saatinde Locke ile Jean zehirli orkidenin morfidarına bağlı basit ip salıncaklarda oturuyorlardı. Geçen gece Kimera isminin üstüne alelacele çekilen siyah boyayı kazımışlardı ve şimdi de yerine geminin yeni lakabı olan Sevinç'i yazmakla uğraşıyorlardı. Elleri ve tünikleri gümüş renkli boya lekeleriyle benek benekti. Şimdiye kadar ancak Sevi yazabilmişlerdi ve Paolo ile Cosetta annelerinin kamerasının kıç pencerelerinden onlara nanik yapmakla meşguldüler.
"Bence korsanlık biraz da olsa içki içmeye benziyor," dedi Jean. "Bütün gece boyunca başka bir şey yapmak istemiyorsun ama ertesi gün bedelini ödemek zorunda kalıyorsun."
Orkide o sabah kuzeye yönelerek şehirden 70-80 kilometre uzaklaşmıştı. Drakaşa Sardalye'yi yağmaladıkları bölgeyi hızla terk etmiş ve ertesi güne ıssız bir yerde geçirerek eski gemisinin yeni kılığını tazelemeye karar vermişti. Daha doğrusu o görevi Locke ile Jean'a devretmişti. Nihayet akşamüstü saat 4 civarı Sevinç'in NC harflerini de yazmayı bitirdiler. Susamış ve güneşte pişmiş bir halde Del Mastro, Drakaşa ve Nasrin tarafından kıç güvertesine çekildiler.
maşrapalarla ikram edilen ılık fıçı suyunu kana kana içtikten sonra Drakkasha kamarasına kadar peşinden gelmelerini işaret etti.
''Geçen gece iyi iş çıkardınız.'' dedi kadın. ''İyi ve kafa karıştırıcı bir iş. Arho'nun epeyce zora düşeceğinden şüphem yok.''
''Önümüzdeki birkaç gün Talverrar'daki bir tavernanın duvarında sinek olabilmek için neler feda etmezdim neler?'' dedi Loki.
''Ama bu bana genel stratejimiz hakkında bir fikir verdi.''
''Neymiş o?''
''Bana keçin kaptanıyla mürettebatının Verrar'da olmadığını söylediniz. Bu durum öykülerinin etkisini azaltacak. Güvenirdiklerine şüpheyle bakılacak. Söylediklerinin cahilce dedikodular ve zırvalar olduğu düşünülecek.''
''Doğru.
Yani dün yaptıklarımızın kokusu çıkacak.'' dedi Zamira. ''Yorumlara, tahminlere ve Stragos'un eleştirilmesine sebep olacak. Fakat ne panik yaratacak ne de Verrarlıları sokaklara döküp Stragos'tan yardım istemelerine yol açacak. Bir açıdan Stragos adına yaptığımız bu ilk korsanlık eylemini yüzümüze gözümüze bulaştırdığımızı söyleyebiliriz.''
''Böyle konuşarak mesleki gururumuzu incitiyorsun.'' dedi Jean.
''Benimki de inciniyor. Ama bir de şöyle düşünün. Belki de asıl ihtiyacımız olan benzer şekilde yüzümüze gözümüze bulaştıracağımız bir dizi eylemdir.''
''İçimden bir ses planının çok eğlenceli bir açıklaması olacağını söylüyor.'' dedi Loki.
''Del, bu öğleden sonra bana tüm umutlarınızı Stragos'un özel simyacısına bağladığınızı anlattı.'' ''Adama gizli bir teklifte bulunarak bir şekilde ondan yardım almayı planlıyormuşsunuz.''
''Doğru.'' dedi Loki. ''Zaten dün gece Mon Magisteria'ya yaptığımız ziyaretin iyi gitmeyen yönlerinden biri de oydu.''
''Öyleyse izlememiz gereken yol belli.'' dedi Drakkasha. ''Size şu simyacıyla görüşmeniz için bir fırsat daha yaratmalıyız. Yakın bir zamanda Mon Magisteria'ya uğramanız için inandırıcı bir sebep olmalı.'' ''Efendilerinin gidişat hakkındaki fikirlerini öğrenmeye can atan sadık uşaklar gibi.''
''Ah!'' dedi Loki. ''Ve eğer Stragos'un bağırıp çağırısı gelirse bizi içeri buyur edeceğinden emin olabiliriz.''
''Aynen öyle. Yani yapmamız gereken renkli bir şey.''
''Stragos'un adına yürüttüğümüz çabaların reddedilemeyecek kadar içten ve çarpıcı bir örneği. Lakin Talverrar'ı doğrudan tehdit ederek Stragos'un emellerine hizmet edecek bir şey olmamalı.''
dedi Jean, ''çarpıcı, renkli, tehdit teşkil etmeyen. Bu kavramların gerçek yaşamda güzelce harmanlanabileceğinden emin değilim.''
''Kosta,'' dedi Drakkasha, ''bana bir tuhaf bakıyorsun. Aklına bir fikir mi geldi? Yoksa bugün seni güneşin altında çok fazla mı bıraktım?''
''Çarpıcı, renkli ve Talverrar'a doğrudan tehdit teşkil etmeyen bir şey.'' diye fısıldadı Loki. ''Tanrılar aşkına, Kaptan Drakkasha, müsaadenle mütevazı bir önerim olacak.''
7. Kısım. O sabah, yani Orim'in 25'inde Azar Dağı sakindi. Salon Corbo'nun üstündeki gökyüzü yaşlı volkanın gri dumanlarından yoksun ve bir nehrin derinlikleri kadar maviydi. Verrar mekanizmalarından daha güvenilir bir iklime sahip olan Kuzey Pirinç sahilinde bir diğer ılık kış mevsimi yaşanıyordu.
''Yeni bir dalga geliyor,'' dedi sabah vardiyasının liman şefi Zoran.
Zaten sürekli gelmiyor mu karşılığını verdi daha genç mevkidaşı Cihat'ti. Samimiyetle limanın karşısındaki denize bakarak.
Onu demek istemedim salak, misafirler geliyor yani asiller.
Zoran bir yandan zeytin yeşili tabardına çekir düzen verip onu eliyle parlatırken diğer yandan da Lady Salyeska'nın kahrolasıca şapkasını takmıyor olmayı diledi. Şapka onu daha uzun boylu gösteriyordu göstermesine ama daha çok terlemesine neden oluyor ve o teli gözlerinden uzak tutamıyordu. Salon Corbo limanının doğal kaya duvarlarının ötesinde koyu renkli cadı tahtasından bir gövdeye sahip çift direkli ve görkemli bir brig durgun denizdeki ankrajda bekleyen iki Laşay'ın felukkasına katılmıştı. Dipnot: Felukka, üçgen yelkenlere sahip dar ve küçük bir gemi türü.
Yeni gemiden indirilen şalupada 4-5 asilzadeye ilaveten bir düzine kürekçi vardı. Şalupa rıhtıma yanaşırken Cihatli eğildi ve iskele babalarından birine dolanmış bir kangal alatı çözmeye başladı. Teknenin provası sabitlendikten sonra Zoran ona yaklaştı, eğilerek içindekilere selam verdi ve yerinden kalkan ilk genç kadına elini uzattı. ''Salon Korbo'ya hoş geldiniz.'' dedi adam. ''İsminiz nedir ve sizi ne şekilde takdim etmemi istersiniz?'' Onun mevkiindeki biri için fazlasıyla bronz bir teni olan kısa boylu ve genç kadın Zoran'ın elini tutarken şirin bir tebessüm etti. Kadının üstündeki orman yeşili ceket fırfırdı eteği de uyumluydu. Bu ton onun kestane rengi kıvırcık saçlarını daha da çarpıcı bir hale getiriyordu. Lakin genç kadın beklenenden daha az makyaj yapmışa ve takınıp takıştırmışa benziyordu. Yoksa geminin sahibinin daha fakir bir akrabası mıydı? ''Beni affedin madam ama kimi takdim ettiğimi bilmek zorundayım.'' Kadın güvenle iskeleye çıktığında Zoran onun elini bıraktı. Fakat genç kadının onun elini bırakmadığını görünce şaşırdı. Minyon kadın akıcı bir hareketle ona yaslanıp karartılmış çelikten bir hançeri kasığının kıvrımına dayadı. Zoran panikle nefesini tuttu. ''Tepeden tırnağa silahlı 98 kişilik bir korsan grubuyuz.'' dedi kadın. ''Bağırır ya da karşı koyarsan hadım olursun.'' 8. Bölüm. ''Sakin ol.'' dedi Del Mastro. Loki o sırada peşinde Jean, Streva, Jabril ve koca konarla birlikte rıhtıma çıkıyordu. ''Burada hepimiz arkadaşız. Şirin köyünüzü, şehrinizi ya da her neyse onu ziyarete gelmiş bir diğer zengin aileyiz sadece.'' Bıçağı kendisiyle yaşça büyük rıhtım görevlisinin arasında tutuyordu ki 1-2 metreyi aşkın bir mesafeden silahın görülme şansı olmasın. Konar daha genç rıhtım görevlisine yaklaşıp birbirlerini tanıyorlarmışçasına bir kolunu onun omzuna attı, sonra da kulağına bir şeyler fısıldayarak zavallı delikanlının yüzünün bembeyaz kesilmesine neden oldu. Orkidelilerin tümü yavaşça ve dikkatle rıhtıma çıktı. Kat kat abiye kıyafetler giyenler grubun ortasında kalarak fazla gürültü çıkarmamaya çalıştılar. Ne de olsa pelerinlerinin ve eteklerinin altında birbirine çarptıkça takırdayan silahların oluşturduğu küçük çaplı bir silahlık vardı. Kürekçilerin kemerlerindeki meçlerin ve nacakların rıhtım görevlileri tarafından fark edilmeyeceğine güvenmek çok büyük bir risk olurdu. ''İşte geldik.'' dedi Loki. ''Güzel bir yere benziyor.'' dedi Jean. ''Dış görünüş daima yanıltıcıdır. Şimdi tek yapmamız gereken kaptanın fitili ateşlemesini beklemek.'' 9. Kısım. ''Affedersiniz bayım, çok affedersiniz.'' Orkidenin en küçük filikasında tek başına oturan Zamira Drakasha, gemisine en yakın yatın süslü küpeştesinin arkasında bekleyen bezgin görünüşlü muhafıza bakıyordu. Aşağı yukarı 15 metre uzunluğundaki yat tek bir direğe ve her iki tarafta dörder küreğe sahipti. Kürekler o sırada içi doldurulup duvara asılmış bir kuşun kanatları gibi yukarı kalkıktı. Yelken direğinin hemen gerisinde ise ipek duvarları hafifçe dalgalanan çadır benzeri süslü bir tente mevcuttu ve muhafız ile ana karanın tam arasında duruyordu. Muhafız gözlerini kısarak aşağıya filikada oturmakta olan kadına baktı. Zamira neredeyse kaftan denebilecek sarı renkli kalın ve biçimsiz bir elbise giyiyordu. Şapkasını kamerasında bırakmış, saçlarındaki halkaları ve kurdeleleri çıkarmıştı. ''Ne istiyorsun?'' ''Hanımım kıyıda keyfine bakarken beni gemideki işleri halletmem için burada bıraktı.'' dedi Zamira. ''Taşımam gene ağır eşyalar var ve sizden yardım alabilmeyi umuyordum.''
''Yani oraya gelip senin için hamallık yapmamı mı istiyorsun?''
''Eğer zahmet olmazsa.''
''Peki ah karşılığında ne vereceksin?''
''İyi kalpliliğiniz için tanrılara en içten şükürlerimi sunacağım.'' dedi Zamira. ''Veya isterseniz biraz çay ikram edebilirim.''
''Orada bir kameran var mı?''
''Evet hanımım sağ olsun bana bir...''
''Seninle ve ağzınla birkaç dakika yalnız kalabileceksem ıvır zıvırını seve seve taşırım.''
''Bu ne? Bu ne densizlik? Hanımım bunun hesabını...''
Hanımın kimmiş?
Kraliçe Nedimesi Ezriyane de la Mastron, Nikora'nın.
Nikora mı? Hah, sanki orayı takan vardı. Git başımdan.
Muhafız gevrek gevrek gülerek arkasına döndü. Peki dedi Zamira, öyle olsun. İstenmediğim zaman bunu anlarım. Kadın ileri uzandı ve filikanın dibinde ayaklarının hemen önünde duran boz renkli muşambayı kaldırdı. Altında zehirli orkidenin silahlığındaki en ağır arbalet vardı ve silahı neredeyse Zamira'nın kolu uzunluğunda çelikten yapılma ve dikenli bir ok sürülüydü. Ama umursamam. İki saniye sonra göğsünden bir arbalet oku çıkan muhafızın buna şaşırdığına hiç şüphe yoktu. Zamira omuriliğinin üst ve alt yarıları birbirinden ayrılan adamın yere yığılmadan önce okun geri kalanının konumuna dair bir tahmin yürütüp yürütemediğini merak etti. Kadın sarı elbiseyi başının üstünden sıyırıp filikanın dibine attı. Onun altına atacağım yeleğine ilaveten ince bir tünik, bir pantolon, çizmeler ve bir çift deri bileklik giymişti. Belindeki kılıç kemerleri boştu. Kürek çekme oturağının arkasına uzandı ve meçlerini çıkarıp kınlarına soktu. Ardından küçük filikayı yatın bordasına yanaştırdı. Sonra da orkidenin provasında bekleyen Nasri'ne el salladı. Bunun üzerine iki orkideli Brie'nin yanından suya atladı. Yüzücüler bir dakika sonra yata ulaştılar. Zamira sudan çıkmalarına yardım etti ve her birini bir küreğin başına gönderdi. Ardından yatın çapa zincirini tutan Pim'i çıkardı. Onu yukarı çekerek vakit kaybetmenin gereği yoktu. İki denizcinin küreklerine asıldığı ve Zamira'nın dümenine kumanda ettiği yat sadece birkaç dakika sonra zehirli orkidenin arkasına yanaştı. Mürettebatı silahlı ve zırhlı bir halde sessiz sedasız yata binmeye koyuldu. Süslemelerle kaplı narin tekneye yığılırlarken bulundukları ortama hiç uymuyorlardı. Zamira teknenin daha fazla insan alamayacağını hissedene kadar 42 kişi saydı. Tayfalar güverteye çökmüş, kameraya dolaşmış ve tüm küreklerin başına geçmişlerdi. Bu kadarı yeterliydi. Mürettebatının neredeyse üçte ikisi kıyıda asıl saldırıyla uğraşacak, orkidede kalanlarsa limandaki gemileri hedef alacaktı. Zamira son görevi yani deniz saldırılarını yönetecek olan Utgar'a el salladı. Sırıtan adam hazırlıklarını tamamlamak için giriş lombarından ayrıldı. Zamira'nın kürekçileri yatı orkidenin etrafından dolaştırdılar. Geminin kıçını geçer geçmez iskeleye döndüler ve burunlarını dosdoğru kıyıya çevirdiler. Kıyının ötesindeki küçük ama zengin vadinin binaları ve taraçalı bahçeleri sanki bir şölendeki yemekler gibi önlerine serilmiş vaziyette onları bekliyordu. ''Son rötuş kimde?'' diye sordu Zamira. Tayfalardan biri kırmızı renkli ipek bir sancak açtı ve onu yatın direğinden sarkan Kandilisa'ya bağlamaya başladı. Tamamdır. Zamira yatın provasında diz çöktü ve alışkanlık icabı kılıç kemerini düzeltti. Asılın kürekleri, bizi o sahile çıkarın. Yat koyun geçici bir süreliğine durgunlaşmış sularında hızla ilerlerken Zamira yakınlardaki bazı tepelerin üstünde nihayet telaşa kapılan birkaç ufak silüet fark etti. İçlerinden bir iki tanesi kasabaya doğru koşmaya başladı. Görünüşe bakılırsa Zamira'nın karaya ayak basmayı beklediği sırada oraya ulaşacaklardı. ''Hah şöyle'' diye bağırdı kadın, ''bayrağı açın, biraz da müzik yapın.'' Kızıl bayrak Kandilisa'nın tepesine tırmanıp rüzgarla dolarken yattaki her orkideriden vahşice ve çılgınca bir uluma koptu. Bağırışları limanda yankılanırken kılık değiştirmiş arkadaşları da silahları elden ele dolaştırmaya başladılar. Artık tepelerdeki herkes kasabaya kaçıyordu. Zamira'nın kınlarından çektiği meçleri güneşte parıldadı. ''Güzel bir sabah diye buna denirdi işte.''
64. ayrımın sonu. Sayfa 599.